Ayırım 22, sayfa 281. Sokağın ayazı buz gibi geldi Ersel'e. Hafif hafif de yağmur çiseliyordu. Genç gazeteci, papın çıkışı ile otelin ana çıkış kapısını rahatça görebileceği bir nokta ayarlayarak beklemeye başladı. Betül'ün ne zaman çıkacağını kestiremiyordu. Bir ihtimal mesleğini orada da sürdürecek, gözüne kestirdiği yeni adamlar arayacaktı. Böyleleri için mahal pek fark etmezdi. Ama Rostobar'a dönmesi de mümkündü. Bakalım, bekleyip göreceğiz diye homurdandı içinden Ersel. Bu arada Hale'ye telefon etmiş, az evvel niçin aradığını sormuştu. Niyeti konuşmayı kısa kesmek, tüm dikkatini çıkış kapılarına vermekte. Şu anda Hale'ye neyin peşinde olduğunu anlatmanın anlamı yoktu. Ama ona müteşekkirdi. Telefonu ilaç gibi gelmiş, kendisini zor bir durumdan kurtarmıştı. Hale ise kemküm etmiş, neden aradığı hususunda esaslı bir şey söyleyememişti. Ama Ersel o sebebin genç kızın içinde gittikçe gelişen sevgiden kaynaklandığını anlayacak kadar deneyimliydi. Şu anda sırf ön sezilerine dayanarak bir fahişenin peşinde olmaktansa sevdiği kızla sohbet etmeyi bin kere tercih ederdi. Fakat gazetecilik ruhu ve yılların kazandırdığı alışkanlık önemli bir izin peşinde olduğunun kokusu bunu engelliyordu. Konuşmayı kısa kesti. Yarın görüşürüz diyerek telefonu kapattı. Genç kızın burulduğunu anlamıştı ama yapabileceği bir şey yoktu şimdilik. Ersel'in bekleyişi uzadı. Betül çıkmıyordu paptan. Onu gözden kaçırması imkansızdı. Tüm dikkatini iki kapıya vermişti. Aklına çeşitli olasılıklar geliyordu. Hatta bir ara gözünü karartıp yeniden papa dönmeyi, kadını aramayı dahi düşündü. Ama bu planlarını berbat edebilirdi. Yarım saatten fazla beklemişti. Çisileyen yağmur altında. Tam bir aksilik olduğuna karar verdiği anda Betül'ü gördü. Otelin ana kapısından dışarıya çıkıyordu. Muhtemelen yeni bir müşteri bulurum ümidiyle lobide oyalanmıştı. Ersel'in niyeti onu evine kadar izlemekti. Saatine yeniden bir göz attı ve suratını buruşturdu. Henüz erken sayılırdı. Hatta kadının asıl mesai saatleri yeni başlıyordu. Bu kadar erken eve dönmeyeceği kesindi. Ersel arabasını otelin önündeki parka bırakmıştı ama arabasını almamayı tercih etti. Sahire dışarı yalnız çıkmıştı. Demek içeride de onun açısından kesat bir gece geçmiş, ağına kimseyi düşürememişti. Çiseleyen yağmuru görünce bir an durup ne yapacağına karar verememiş gibi bekledi. Otelin kapıcısı araba isteyip istemediğini sormak için yanına yaklaşmıştı. Aralarında kısa bir konuşma oldu. Ersel kadının taksiye bineceğini sandı ama yanıldığını anladı hemen. Betül'ün çiseleyen yağmuru aldırmadan yürüdüğünü gördü. Trafik ışıklarında beklemiş, sonra Taksim istikametinde karşıya geçmişti. Ersel yanına fazla yaklaşmadı. Araya 15-20 metre kadar bir mesafe koyarak arkasından gitti. Karşı kaldırıma geçen Betül, Taksim'e değil, Continental Otel'in yönüne kıvrılmıştı. Galiba bu gece şansını otellerde deneyecek diye düşündü. Kadın hiç arkasına dönüp bakmıyordu ama Ersel de fazla yaklaşmayı göze alamadı. Kendisini görürse bütün planları suya düşerdi. Sahire otele girmedi. Hatta önünden geçerken başını çevirip içeriye bile bakmadı. Dümdüz yürüyüp geçti. Dört yıl ağzını geçip Mete Caddesi'ne saptı. Gözden kaybolunca Ersel adeta koşar adım arayı kapatarak kadını yeniden görebileceği kadar yaklaştı. Taksim gezisinin yan duvarı hizasına ilerliyordu Betül. O saatte yalnız ve kısacık minneteyle pek çok kişinin dikkatini çekecek vaziyetteydi. Nitekim Mete Caddesi'nden aşağıya inen birkaç arabanın tam onun hizasına geldiklerinde yavaşlayarak kadına laf attıklarını veya teklifte bulunduklarını gördü. Ama hiçbiriyle ilgilenmemişti Betül. Anlaşılan basit sokak fahişesi kategorisinde değil diye düşündü Ersel. Acaba nereye gidiyordu? Bu saatte evine gideceğine hiç ihtimal vermiyordu. Bakalım göreceğiz diye homurdandı içinden. Sahire Taksim meydanına yaklaştığında birden kaldırım değiştirdi ve AKM'nin yan tarafındaki Bostancı istikametine giden minibüslerin kalktığı tarafa geçti. Anadolu yakasına gidecekti galiba. Evi o tarafta olmalıydı. Verimsiz geçen bir geceyi noktalayacak anlaşılan diye düşündü Ersel. Sahire sıradaki minibüse atlamıştı bile. Ersel bir an ne yapacağını şaşırdı. O minibüse binemeyeceği aşikardı. Dönüp otelin önünde park ettiği arabasını da alamazdı. Araç her an dolup hareket edebilirdi. Çaresiz durağa fazla yaklaşmadan caddeden geçen taksilerden birine el etti. İçine atladı ve şoföre ağır ol, şu sıradaki minibüsün hareket etmesini bekleyeceğiz diye söylendi. Şoför orta yaşlı, kalender bir adamdı. Bir süre kaçamak nazarlarla arabasına binen müşteriyi belli etmemeye çalışarak hırlı mı hırsız mı diye süzdü. Artık İstanbul'da geceleri taksi şoförleri de huzursuzdu. Hiç umulmayan gasp, tehdit, yaralanma vakaları oluyordu. Neden sonra şoför arabaya aldığı adamın bir tehlike teşkil etmeyeceğine kanaat getirdi. Kendisiyle hiç meşgul olmuyordu. Başını çevirmiş, devamlı duraktaki minibüse bakıyordu. Sonra birden Ersel şoföre dönüp "Şunu izle bakalım," dedi. "Fazla da yaklaşma. Araya hep bir mesafe koy." Taksi minibüsün peşine takıldı. Minibüs kızıl toprağa gelince meydandaki trafik ışıklarını geçince durmuştu. Her gece hareketli ve kalabalık olan trafik nedense o gece durgun ve ana cadde neredeyse bomboştu. Hem de vaktin erken sayılacağı bir saatte. Sahire duran araçtan çevik bir hareketle aşağı atladı. Minibüsün peşindeki taksinin içinde oturan Ersel, şoförü "Kenara çek aslanım, ineceğim," diye mırıldanmıştı. Hızla cüzdandan çıkardığı parayı öderken aceleyle arabadan fırladı. Şoför paranın üstünü ayarlayıp iade etmeye çalışırken beklemeden kapıyı kapatıp kadının peşine takıldı. Bundan sonrası çok önemliydi. Zira Betül'ün artık evine gittiğinden emindi. Gözden kaçırmadan onu izlemeli ve evini öğrenmeliydi. İçinden küfür etti. Caddenin tenhalığı aleyhineydi. Kadın başını çevirip çevresiyle ilgilenirse rahatlıkla boş kaldırımlarda kendisini görebilirdi. Neyse ki Betül başını önüne eğmiş hızlı adımlarla trafik ışıklarının olduğu yaya geçine doğru yürüyordu. Geçidin başında durup ışıkların yeşile dönmesini bekledi. Aksi gibi araç trafiği de yoğun değildi. Ersel fazla yaklaşamadı. Gecenin karanlığı ve hızını arttıran yağmurdan istifade etti. Nispeten geçide yakın bir dükkanın vitrini önünde durup bekleyerek ışıkların değişmesini bekledi. Yeşil yanınca Sahire karşı kaldırıma geçmeye başlamıştı. Ersel birkaç saniye daha bekledi, sonra yeniden kırmızı ışığı yakalanmamak için koştu. Fazla hareket edip dikkat çekmek de istemiyordu. Genç kadın caddenin solundaki ilk sokak ağzına doğru yürüyordu. O yola saptı, gözden kaybolunca Ersel de hızlandı. Gazeteci aslında bu havaleyi pek bilmezdi. Ama ön sezilerinin kendisini pek yanıltmadığını bir kere daha anladı. Doğru bir iz üzerinde olduğunu hissetti. Buraya çok kısa bir zaman önce öldürülen Nihal ve Samim Vardar çiftinin nedeniyle gelmişti. Cinayet işlendiği apartman az ileride, tren köprüsünü geçtikten biraz sonraki sokaklardan birinin içindeydi. Demek Betül de buraya yakın bir yerde oturuyordu. İçinde hafif bir ürperti hissetti Ersel. Bu kez hedefe yaklaştığını düşünüyordu. Maçta gazeteci arkadaşı Şahap'la karşılaşması hiç beklenmeyen bir sohbet önemli bir bulguyu yakaladığını düşüncesinin beynine yerleşmesine sebebiyet vermişti. Tüm bu taşlar yerine oturuyordu. Kadının pub'da yemek yerken sorduğu sualler, katilleri yakından tanıdığının deliliydi. Çekinmişti Betül. Haklı olarak sorularını bir şey belli etmemek üzerine, şüphe çekmemek için üstü örtülü biçimde sormuştu. Girdikleri yol gecenin bu saatinde tahmin ettiğinden de tenhaydı. Trafik tek yönlüydü ve araçlar sadece arkalarından geliyordu. Nitekim hızla yaklaşan özel bir arabanın farları az ileride yürüyen Betül'ün silüetini aydınlattı. Yol boş olduğundan kadın asfaltın üzerinde yürüyordu ama arkadan akseden arabanın ışıklarıyla dar kaldırımın üzerine çıktı. Başını çevirip arkaya bakmamıştı. Şimdi de sol taraftaki bir ilkokulun duvarının dibinden ilerliyordu. Araba gözden kaybolunca sokak eski karanlığına büründü. Ersel adımlarını kadının yürüyüşüne ayarlamıştı. Mesafeyi kapatmamaya özen gösteriyordu. Az sonra tren köprüsünün altından geçerek hafif bir meyille sola döndüler. Burası bir dört yol ağzıydı. Ersel'in ürpertileri daha da arttı. Son cinayet bu noktadan 50 metre ileride işlenmişti. Düz giden, sonu minibüs yoluna kadar açılan sokağın üzerindeki bir apartman katında. Betül'ün de aynı sokakta oturduğunu düşündü. Katilleri yakından tanıyor olmalıydı. Bu fikir bile damarlarındaki kanın akışını hızlandırmaya yetmişti. Fakat Ersel irkildi birden. Betül cinayetin işlendiği sokağa sapmamış, dört yol ağzına sağına isabet eden yola girmişti. Genç gazeteci tahminlerindeki isabete öylesine şartlanmıştı ki kadının beklemediği bir sokağa sapması onu şaşırtmıştı. Onu gözden kaybedince yeniden hızlandı. Gittiği yer herhalde çok yakınlarda olmalıydı. Hemen peşinden sokağa dalmadı. Köşedeki bakkal dükkanının duvarına siper alarak önce bir göz attı boş sokağa. Betül 10 metre kadar ileride yürüyüşüne devam ediyordu. Yağmurdan kurtulmak için adımlarının hızlıydı. Sonra birden sağ tarafındaki bir bahçeye daldı. Ersel durmuş beklemeyi tercih etmişti. O ana kadar izlemeyi başarıyla sürdürmüştü. Ama kadının izlendiğinden haberi olmaması lazımdı. Onu sıradan bir fahişe olarak görmüyordu. Kurt gibi zeki bir kadındı. bu gece usturuplu sorularla ağzını aramıştı. Bekledi, uzun süre yağmur altında ıslanmaya aldırmadan. Yeterince vakit geçtiğine kani olduktan sonra yürümeye başladı. Kadının nereye girdiğini görmüştü. Şimdi orayı kontrol edecekti. Bahçe içinde iki katlı bir evdi burası. Eski ve köhne bir yapı, çevresindeki apartmanlar arasında sırıtıyordu artık. Her nasılsa yapsatçıların elinden kurtulmuş bir kâgir bina. Belki de yüz ölçümünün yetersizliğinden paçayı kurtarmıştı. Ersel önünden geçerken dikkatle binayı inceledi. Sadece alt kattaki bir odanın penceresinden ışık sızıyordu dışarıya. Perdeler sıkı sıkıya kapalı olduğundan bir şey göremedi. Ama emin olduğu husus kadının bu eve girdiğiydi. Evi geçip biraz ilerledi. Sonra boş sokakta geri dönerek yeniden evin önünden geçti. Pencereden akseden ışık hala sönmemişti. Yaşlı kadın gözlerindeki melül ifadeye rağmen sert ve mütehakkim ses tonuyla humurdandı. Ağabeyinin durumu hiç iyi değil. Ateşi bir türlü düşmüyor. Yarasının iltihaplanmasından korkuyorum. Artık benden çıktı. Mutlaka bir doktorun görmesi lazım. Bana ne diye hırladı Sahire. Onların sağlığı beni zehirle zerrece ırgalamıyor. Yalan söylüyordu aslında. Onun nefreti sadece annesineydi. O iki geri zekalının hiçbir kusurları yoktu. Sadece kaderlerinin kurbanıydılar. Küçük yaştan başlayarak onları bu hale cadı sokmuştu. Dilediğince yoğurmuş, ruhlarına şekil vermiş. Dayak ve korkuyla zaten yarım olan beyinlerine nüfuz etmişti. Kötülüğün başı bu kadındı. Adam öldürmelerinden ve kan içmelerinden tiksinirdi. Ama ne çare ki bunun küçük yaşta alıştırmışlardı. Onlar sakat kadının topluma kin kusan organsal uzantılarıydı adeta. Vuralı acırdı. O tam ümitsiz bir vakaydı. Asla düzelmeyeceğini de biliyordu. Ama yaralanan Volkan'ı hiç sevmezdi. Hatta zaman zaman onun aklı başında normal bir insan olduğunu bile düşünürdü. Onun anormalliği çok farklıydı. Nöbete kapıldığı zamanlar hariç çok düzgün konuşur, insanlarla arasındaki mesafeyi iyi ayarlar, uysal, görgülü ve cana yakın davranmayı çok iyi becerirdi. Sadece ilkokul bitirmesine rağmen eğitim açığını çok kitap okuyarak kapatmaya çalışırdı. Sahire bazen onun tıkandığında okuduklarını anlamakta zorluk çektiğine de şahit olmuştu. Volkan o zamanlar sinirlenerek hemen kitabı elinden fırlatır, insanlardan kaçarcasına kendini sokağa atardı. O cidden farklıydı. Ruh ve kafa yapısına uygun düşmeyen merakları da vardı. Müziğe ve pul koleksiyonuna düşkünlüğü gibi. Bunları ne kadar anlayarak yaptığını bilmiyordu ama gayet güzel bağlama çalardı. Enstrümanı çalmayı da kendine öğrenmişti. Sen inkar etsen de o senin ağabeyin dedi annesi. Şeytan görsün yüzünü. Onlar senin canavar tohumların. Anlamaya çalış Sahire. Bir doktora ihtiyacımız var. Hastaneye götür. Mümkün olsa götürürüm tabii ama imkansız. Bıçak yarası olduğunu hemen anlarlar. Hastane polisi müdahale eder. Hastaneye gidemeyiz. Ama eve bir doktor çağırırsak bahane bulabiliriz. İki kardeş dövüştüler falan diyebiliriz. Sahire nefretle annesini süzdü yeniden. Benim yardıma muhtaçsın değil mi diye hırladı. Gözlerinde zafer pırıltılarıyla. Yaşlı kadın kızının haset ve sevgiden yoksun davranışlarını çok iyi anlıyordu. Şimdi fırsat eline geçmiş, kendisini köşeye sıkıştırmış ve zaferin hazını çıkarmaya başlamıştı. Ne olursa olsun biz bir aileyiz dedi yaşlı kadın bastonuna tutunarak. Ne aile ama. İki manyak katil ile biri kokuşmuş, diğeri hala körpe iki orospunun meydana getirdiği bir tablo. Boş versene sen bu masalları. Beni mi kandıracaksın? Hepimizi sen mahvettin. Şimdi bunları tartışmanın sırası değil. Önce ağabeyini kurtarmalıyız. Durumu kötüye gidiyor. Bir çare bulmalıyız. Sahire mağrur ve dik nazarlarla kadını süzdü. Belki ölüm onun için paklık olur. Hayat mı bu onu sürdürdüğü? Yaşlı kadın gazaba gelerek bağırdı. Ağzından yel alsın. Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? O senin kardeşin. Aynı kanı taşıyorsunuz. Sahire sırıttı. Ben şüpheliyim. Kanımın yarısını senden geldiğine kuşkusuz ama diğer yarısının oğullarının Frengeli babasından aldığından çok kuşkuluyum. Yaşlı kadın birden dikleşmişti yüzü. Yüzü gerilmişti. Suratında oluşan sert ve meraklı ifadeyle kızına baktı. Frengeli mi dedin? Sahire bu olasılığı daha bu gece barda tanıştığı ve doktor olduğunu sandığı Ersel'den öğrenmişti. Hiç bozuntuya vermeden homurdandı. Tabii ya, ne sandın? Annesinin bütün gerginliğine rağmen yüzünün bembeyaz kesilmesinden tahmininin doğru olduğundan şimdi daha da emindi. Ne de olsa bunu bir doktordan işitmişti. Sahire o güne kadar ağabeylerinin hastalıklarının nedeninin hakkında fazla bir fikir yürütememiş, geri zekalılıklarının hep doğuştan geldiğini düşünmüştü. Yaşlı kadın yutkundu. Kim söyledi sana bunu diye sordu. Sahire hiç tereddüt etmeden karşılık verdi. Bilgisine güvendiğim biri. Kim? Bir doktor. Yaşlı kadın elindeki bastonu hırsla salladı. Seni rezil orospu seni. Yoksa onların durumunu bir doktora mı açıkladın? Annesi felçli ayağını sürüyerek üstüne doğru geliyordu. Bir an korkuya kapıldı kız. Daha önce de kendisini o bastonla dövdüğü olmuştu. Ama o hadise çok zaman evveldi. Ne olursa olsun cadı bunu bir daha tekrarlayamazdı. Artık şartlar değişmişti ve bu eve ekmek parasını o getiriyordu. Annesi bunu hatırlayacak ve el kaldırmayacak kadar zekiydi. Nitekim birden durdu kadın. Yüzündeki o haşin ifade kayboluverdi. Sinmiş, öfkesi geçmiş, feri kaçmış gözleri umutla ışıldar olmuştu. Doktor mu dedin diye kekeledi. Sahire yaptığı hatayı anlamıştı. Bundan sonra az buçuk ne alacağını da susmak zorunda kaldı. Annesinin bundan sonra ne söyleyeceğini, nasıl bir teklifte bulunacağını tahmin edebiliyordu. O doktor müşterilerinden biri mi diye sordu. Sahire burnunu havaya kaldırıp mağrur bir eda ile mırıldandı. Evet. Kadın yalvarır gibi ayağını sürterek kızına yaklaştı. Lütfen Sahire, sana yalvarıyorum, onu buraya çağır. Oğluma baksın, yoksa Volkan ölecek. Buna dayanamam. Bu imkansız bir şeydi. Sahire asla bunu yapamazdı. O yakışıklı adamı bir sürü manyağın inine sokamazdı. Mümkünü yoktu bunun. Sonra bu geceki sadece bir sohbetti, geçip gitmişti. Yarın akşam söz vermesine rağmen muhtemelen Rostobar'a gelmeyecekti de. Bir süre düşüncelere dalar gibi oldu. O genç doktordan hoşlanmıştı ama o ani telefonda kuşkulandığını da itiraf etmeliydi. Belki de arayan gerçekten hastası bile değildi. Kendisini başından savmak için bahane de olabilirdi. Zira yemek masasının üzerine garsona ödemesi için oldukça yüklü bir para bırakmıştı. Bir tür pişmanlık ifadesi gibi ama emin değildi. Yanılmış da olabilirdi. Annesinin sorusuyla yeniden kendine gelip düşüncelerinden sıyrıldı. Onu buraya getirecek misin Sahire? Sana bir yararı olmaz. Neden? Çünkü o bir asabiyeci, cerrah değil. Yaralı bir insanı tedavi edemez. Olsun, alt tarafı bir doktor, en azından bizden daha iyi anlar. Olmaz. Gel kızım, gel, ağabeyine bir bak. Durumunu da sen gör. Hayır, görmek istemiyorum. Ama yaşlı kadın bir adım daha atmış ve kızını kolundan tutmuştu. O yarım haline rağmen sağlam olan kolu çok kuvvetliydi. Sahire önce direnmek istedi ama yüreğinin bir yerinde her şeye rağmen bir sızlanma hissetmişti. Yaşlı kadının çekiştirmelerine uyarak odasından çıktılar ve Volkan'ın yattığı odaya doğru ilerlediler. Evin arka bahçesine bakan oda yarı karanlıktı. Sadece yatağın başucunda 40 mumluk bir masa lambası yanıyordu. Kolunu annesinin elinden kurtaran Sahire yatağa yaklaştı. Kardeşinin yüzü alı al morumordu. Ateşler içinde kıvrandığı belliydi. Dudakları gerilmiş ve çatlamıştı. Genç kadın biraz korkarak, biraz da acıyarak ağabeyine baktı. Ve her şeye rağmen içinde bir sızlama hissetti. Ayırım sonu, sayfa 292.